Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 19. ayrım. Derhal barış muhafızı Trade'in bizi beklediği adalet binasına sokulduk. Yüzünde bir gülümsemeyle, yeni prosedür dedi. Hızla arka kapıya sürüklendi, bir arabaya bindirilip tren istasyonuna götürüldük. İstasyonda kameralar ya da bizi uğurlamaya gelmiş bir kalabalık yoktu. Hamish ve Effie yanlarında korumalarla karşımızda belirdi. Barış muhafızları bizi trene tıkıştırıp kapıyı arkamızdan adeta çarparak kapattılar. Tekerlekler dönmeye başladı. Ve ben dudaklarımda edilmemiş vedalarımla gittikçe uzaklaşan 12. mıntıkaya baka kaldım. Ormanın evimin son görüntülerini yutmasının üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen pencereden bir türlü ayrılamadım. Bu defa geri döneceğime dair en ufak bir umudum yoktu. Birinci oyunlarımdan önce prime kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağıma dair söz vermiştim. Bu defa da kendi kendime Pita'nın hayatta kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağıma dair söz verdim. Bu yolculuğun geri dönüşü olmayacaktı. Aslında sevdiklerime söylemek istediğim son sözlerin ne olacağına karar vermiştim. Kapıları kapatıp kilitlemenin ve onları geride hüzünlü ama güvende bırakmanın kendimce en iyi yolunu bulmuştum. Fakat Kapitol bu şansı da elimden aldı. Pita arkamdan, "Mektup yazarız Katniss," dedi. "Böylesi daha iyi olur. Hem ellerinde bizden bir şeyleri olur. Mektupları Hamish götürebilir, yani gerekirse." Kafamı evet der gibi sallayıp doğruca odama gittim. Yatağıma oturup o mektupları asla yazmayacağımı çok iyi biliyordum. 12. mıntıkada Rue ve Trish'in onurlandırmak için yazmaya çalıştığım konuşmalarla aynı akıbeti paylaşacaklardı. Zihnimde her şey net gibiydi, hatta kalabalığın önünde konuşurken bile. Ama kelimeler kalemimin ucundan dosdoğru dökülemedi. Ayrıca sarf etmeyi planladığım sözcüklerle kucaklaşmalar ve öpüşmeler eşlik etmeliydi. Prim'in saçlarını, Gail'in yüzünü okşamalı, Mage'in elini sımsıkı tutmalıydım. O sözcükler sahiplerine soğuk ve kas katı kesilmiş bedenimi taşıyan ahşap bir kutu eşliğinde iletilmemeliydiler. Kendimi ağlayamayacak kadar kötü hissediyordum. Tek istediğim yatağıma kıvrılıp ertesi gün Kapitol'e varana kadar deliksiz uyumaktı. Ancak bir görevim vardı. Hayır, görev demek az kalırdı. Bu benim son arzumdu. Pita'yı hayatta tutmak ve her ne kadar Kapitol'ün hiddeti karşısında bu görevi başarıyla tamamlamam imkansız gibi görünse de oyunumun zirvesinde olmam çok önemliydi. Bunu geride bıraktığım insanların yasını tutarak başaramazdım. Kendi kendime, bırak onları, dedim. Elimden gelenin en iyisini yaparak hepsini tek tek düşündüm ve kuşlar gibi içimdeki koruyucu kafesten uğurlayıp geri dönmemeleri için kapıları sıkıca kilitledim. Effie beni akşam yemeğine çağırmak için kapımı tıklattığında içim çoktan boşalmıştı. Fakat henüz tamamen hafiflediğim söylenemezdi. Akşam yemeği büyük bir sessizlik içinde geçti. Hatta o kadar ki boşalan tabaklar alınıp yerlerine yenileri bırakılırken sessizlik biraz olsun bozulduğu için hepimiz rahatladık. Püre haline getirilmiş sebzelerle hazırlanmış soğuk bir çorba. Limon, kremalı ezme ile sunulmuş balık köfteleri. Portakal sosu, yaban pirinci ve su teresiyle doldurulmuş küçük kuşlar. Vişnelerle süslenmiş çikolatalı tatlı. Pita ve Effie'nin sohbeti başlatma çabaları çabucak bertaraf edildi. Yeni saçlarına bayıldım Effie, dedi Pita. Teşekkürler. Özellikle Katniss'in iğnesine uysun diye yaptırdım. Hatta sana altın bir bileklik, Hamish'e altın bir zincir ya da ona benzer bir şey bulup kendimize takım havası verebiliriz diye düşündüm, dedi Effie. Effie'nin alaycı kuş iğnemin isyancıların en azından 8. mıntıkadakilerin kullandıkları bir simgeye dönüştüğünden habersiz olduğu her halinden belli oluyordu. Alaycı kuş Kapitol'de hala heyecan verici açlık oyunlarının bir anısı olarak kabul ediliyordu. Başka ne olabilir ki? Gerçek asiler mücevher gibi dayanıklı bir şeyin üstüne gizli bir sembol koydurmazlardı. Gerekli hallerde hemen yenilebilmesi için gofret ya da ekmek gibi bir şeyin üstüne koyarlardı. Bence bu harika bir fikir, dedi Pita. Sen ne dersin Hamish? Evet, her neyse, dedi Hamish. İçki içmedi ama içmek için can attığını görebiliyordum. Effie, Hamish'in harcadığı çabayı görünce kendi şarap kadehini de kaldırdı ama Hamish gerçekten sefil durumdaydı. Haraç olan kendisi olsaydı, Pita'ya hiçbir borcu olmadığı için istediği gibi sarhoş olabilirdi. Oysa şimdi Pita'yı eski dostlarıyla dolu bir arenadan canlı çıkarabilmek için ne gerekiyorsa yapmak zorundaydı ve büyük ihtimalle başarılı olamayacaktı. Havadaki ağırlığı giderme umuduyla belki de sana da bir peruk bulabiliriz dedim. Bana onu rahat bırakmamı söyleyen ters bir bakış attı ve hepimiz derin bir sessizlik içinde tatlılarımızı yedik. Efi dudaklarının kenarlarını beyaz bir peçeteyle silerken toplama günü görüntülerini seyredelim mi diye sordu. Pita hayattaki galiplerle ilgili notlarını sakladığı defterini getirdi. Hep birlikte arenadaki rakiplerimizin kimler olduğunu öğrenmek üzere içinde bir televizyon olan kompartmanda toplandık. Marş başlarken hepimiz yerlerimizi almış olduk. Ve 12 mıntıkada yapılan toplama günü törenlerinin bant yayınlarını izledik. Oyunların tarihinde toplam 75 galip vardı. Bunların 59'u hala hayattaydılar. Çoğunu ya da daha önceki oyunlarda haraç ya da akıl hocası olarak görmüş olduğum için ya da yakın zamanda yeniden seyrettiğimiz eski açlık oyunları görüntüleri sayesinde tanıdım. Çoğunu ya çok yaşlı ya da hastalık, uyuşturucu ve içki sorunları yüzünden harap halde oldukları için kolayca çıkaramadım. Tahmin edileceği üzere 1., 2. ve 4. nolu mıntıkaların galipler havuzu diğerlerine göre bir hayli kalabalıktı. Fakat her mıntıka en az bir kadın, bir erkek galibi bir araya getirmeyi başarmıştı. Kurallar çabucak tamamlanıyordu. Pita defterine seçilen galiplerin isimlerinin yanına birer yıldız işareti koydu. Hamish, arkadaşlarının sahnedeki yerlerine alışlarını, yüzü duygularından tamamen arınmış halde izledi. Efi alçak sesle, "Ah hayır, Cecilia olmaz" ya da "Tabii ya, Chef mücadelene uzak kalamaz" gibi yorumlar yaptı ve sık sık iç geçiriyordu. Bana gelince zihnime diğer haraçlarla ilgili notlar kaydetmeye çalıştım ama geçen sene olduğu gibi çok az aklımda yer etti. 1. mıntıkada benim çocukluğumda 2 sene üst üste 1. olmuş, klasik bir güzelliğe sahip bir abi ve kız kardeş vardı. 2. mıntıkadan en az 40 yaşlarında olan ve görünüşe göre arenaya dönmek için can atan Brutus adında bir gönüllü çıktı. 4. mıntıkadansa 10 sene önce daha 14 yaşındayken galiplik tacını giymiş olan yakışıklı bronz renkli saçlı Finik. 4. mıntıkada kuradan ayrıca dalgalı kahverengi saçları ve isterik bir havası olan genç bir kadının ismi çıktı ama yerine 80 yaşlarında ve yürüyebilmek için bir bastona ihtiyaç duyan bir kadın gönüllü oluyordu. Sonra 7. mıntıkanın hayattaki tek kadın galibi Johanna Mason geliyordu. Birkaç sene önce oyunları zayıf ve hastalıklıymış gibi rol yaparak kazanmıştı. 8. mıntıkadaki Effie'nin Cecilia diye bahsettiği kadın 30 yaşlarında görünüyordu ve sahneye çıkabilmek için yanına koşup ona sımsıkı yapışan 3 çocuktan güçlükle kurtuldu. 11. mıntıkadan Jeff adında bir adam ki Hamish'le arkadaş olduklarını çok iyi biliyordum da arenaya dahil oldu. Benim adım okundu, sonra Hamish'in ve Pita gönüllü oldu. Spikerlerden birinin gözleri yaşardı çünkü şans yine bizden yani 12. mıntıkanın talihsiz aşıklarından yana görünmüyordu. Sonra kendini topladı ve bu oyunların gelmiş geçmiş en iyi oyunlar olacağına bahse girebileceğini haykırdı. Hamish tek bir söz dahi etmeden kompartmandan çıktı. Efi bir iki araçla ilgili alakasız yorumlar yaptıktan sonra bize iyi geceler diledi. Orada öylece oturup Pita'nın seçilmeyen galiplerin sayfalarını defterden yırtışını izledim. "Neden biraz uyumuyorsun?" diye sordu. "Çünkü kabuslarımla baş edemiyordum. Sen yanımda olmayınca" diye düşünüyordum. Bu akşam beter kabuslar göreceğimden emindim. Fakat Pita'dan gelip benimle uyumasını istemiyordum. Gale'in kamçılandığı o geceden sonra birbirimize neredeyse hiç dokunmadık. "Sen ne yapacaksın?" diye sordum. "Notlarımı gözden geçireceğim," dedi. "Neyle karşı karşıya olduğumuzu daha net anlamak istiyorum. Yarın sabah seninle üstünden geçeriz. Haydi yatağına Katniss," dedi. Böylece yatağıma gittim ve tabii ki birkaç saat sonra 4. mıntıkadaki kadının devasa bir kemirgene dönüşüp yüzü tırmıkladığı bir kabusla uyandım. Çığlık attığımdan emindim ama gelen giden olmadı. Ne Pita ne de Kapitol görevlilerinden biri. Tenimdeki ürperti hissinden kurtulma çabasıyla üstüme bir sabahlık geçirdim. Kompartmanımda kalmam söz konusu bile değildi. Bu yüzden bana çay, sıcak çikolata ya da herhangi bir şey hazırlayabilecek birini bulmaya karar verdim. Belki Hamish henüz yatmamıştır. Uyumadığından emindim. Bir görevliden ılık süt istedim. Aklıma gelen en sakinleştirici içecek bu oldu. Televizyon odasından gelen sesleri duyunca oraya gidip Pita'yı buldum. Kanepede hemen yanında Effie'nin gönderdiği eski açlık oyunlarına ait kutu duruyordu. Brutus'un galip geldiği bölümü hemen hatırladım. Pita beni görünce hemen ayağa kalktı ve bandı kapattı. Uyuyamadın mı? Uzun sürmedi, dedim. Kemirgene dönüşen kadını hatırlayınca ürpererek sabahlığımın önünü iyice kapattım. Anlatmak ister misin, diye sordu. Bazen faydası olabiliyordu ama bu defa henüz savaşamadığım insanların daha şimdiden kabusum olmalarına izin verdiğim için kendimi zayıf hissederek kafamı salladım. Pita bana kollarını uzatınca hiç duraksamadan yanına gittim. Çeyrek asır oyunları duyurusunun yapıldığı günden beri bana ilk defa şefkat gösteriyordu. Daha çok talepkar bir eğitmen gibi davranıyordu. Hep daha fazlasını isteyen, Hamish'le beni daha hızlı koşmaya, daha çok yemeye ve düşmanlarımızı daha iyi tanımaya zorlayan bir eğitmen gibiydi. Aşık mı? Unutun gitsin. Arkadaşım gibi davranmaktan bile vazgeçmişti. Bana şınav çekmem ya da bunun gibi başka bir şey yapmam için talimat vermesine fırsat bırakmadan kollarımı boynuna doladım. Zaten o da yüzünü saçlarımın arasına gömdü. Dudaklarının boynuma dokunduğu noktadan bütün bedenime büyük bir sıcaklık yayıldı. O kadar iyi, inanılmaz derecede iyi geliyor ki ilk geri çekilenin ben olmayacağımı biliyordum. Hem zaten neden geri çekilecekmişim? Gay'le vedalaştım. Onu bir daha hiç görmeyeceğim gün gibi aşikardı. Artık yapacağım hiçbir şey onu incitemezdi. Ya görmeyecek ya da kameraların önünde rol yaptığımı düşünecekti. Omzumdan en azından bir yük kalkmış oldu. Kapitol görevlisi ılık sütle gelince birbirimizden ayrıldık. Üzerinde dumanı tüten seramik bir sürahi ve iki fincan olan tepsiyi masanın üstüne bıraktı. "Fazla fincan getirdim," dedi. "Teşekkürler," dedim. Ve süte bir miktar bal ekledim, tatlansın diye. "Bir tutam da baharat," dedi. Bize daha fazlasını söylemek istermiş gibi bakıyordu. Sonra kafasını hafifçe sallayıp odadan çıktı. "Nesi var?" dedim. "Sanırım bizim için üzülüyor," dedi Pita. "Doğru ya," dedim sütlerimizi doldururken. "Ciddiyim. Kapitol'daki insanların geri dönmemize pek sevineceklerini sanmıyorum," dedi Pita. "Ya da diğer galiplerin şampiyonlarına kolayca bağlanıyorlar." "Benim tahminim kan akmaya başlar başlamaz üzüntülerini geride bırakırlar," dedim duygusuz bir sesle. Gerçekten şu anda endişeleneceğim son şey çeyrek asır oyunlarının Kapitol halkının ruhsal durumunu nasıl etkileyeceğiydi. Demek bütün bantları sil baştan seyrediyorsun. Tam olarak değil. İnsanların farklı mücadele tekniklerini beynime iyice kazımak için hızlı hızlı geçiyorum, dedi Pita. Sırada kim var? Sen seç, dedi Pita kutuyu bana doğru uzatarak. Bantların üstünde oyunların seneleri ve galiplerin isimleri yazıyordu. Şöyle bir karıştırıyor ve daha önce seyretmediğimiz bir bandı bulup çıkardım. Oyunların 50. yılı. Yani ikinci çeyrek asır oyunları ve galibin ismi Hamish Abernethy. Bunu hiç seyretmedik, dedim. Pita kafasını salladı. Hayır, çünkü Hamish istemedi. Tıpkı bizim kendi oyunlarımızı yeniden yaşamak istemeyişimiz gibi. Ve hepimiz aynı takımda olduğumuz için çok önemli olmayacağını düşündüm. 25. yılda kazanan kişi de geliyor mu acaba, diye sordum. Sanmam. Her kimse ölmüş olmalı. Effie bana sadece yüzleşme ihtimalimiz olan galiplerin bantlarını gönderdi. Pita, Hamish'in bandını eliyle tartar gibi yaptı. Neden? Sence bunu seyretmeli miyiz? Elimizde bundan başka çeyrek asır bandı yok. Nasıl çalıştıkları konusunda değerli bilgiler edinebiliriz, dedim. Ama kendimi çok tuhaf hissediyordum. Hamish'in mahremiyetini istila eder gibi. Olayın tamamı halkın gözü önünde yaşanmışken neden böyle hissettiğimi de bilmiyordum ama hissediyordum işte. Ayrıca acayip meraklandığımı da belirtmeden geçemeyeceğim. Seyrettiğimizi Hamish'e söylemek zorunda değiliz. Tamam, dedi Pita. Bandı taktı. Ben elimde sütümle ki bal ve baharat müthiş bir lezzet katmış, kanepeye yanına kıvrıldım ve kendimi 50. açlık oyunlarında kaybettim. Marştan sonra Başkan Snow'un ikinci çeyrek asır oyunlarının zarfını açışını gösterdiler. Çok daha genç ancak en az şimdiki kadar itici görünüyordu. Bizimkinde de kullandığı iç sıkıcı ses tonuyla Panem halkına çeyrek asır oyunları şerefine normalin iki katı haraç olacağını ilan etti. Editörler derhal isimlerin arka arkaya okunduğu toplama günü kurallarına geçtiler. 12. mıntıkaya ulaştığımızda kat'i bir ölüme doğru yürüyen çocukların sayısının fazlalığından müthiş etkilenmiş haldeydim. 12. mıntıkada isimleri Efe değil başka bir kadın okudu ama o da önce bayanlar diyerek başladı. Dikişte yaşadığı her halinden belli olan bir kızın ismini okudu. Maisil Danner. Ah dedim, annemin arkadaşı. Kamera kalabalığın içinde başka iki kıza sımsıkı sarılmış halde Maisil'i buldu. Kızların üçü de sarışın ve kesinlikle tüccar çocuklarıydı. Peter sakin bir sesle, sanırım onu kucaklayan şu kız annen dedi ve haklıydı. Maisil Danner müthiş bir cesaretle arkadaşlarından ayrılıp sahneye yürürken annemin benim yaşımdaki halini kısa bir an için bile olsa gördüm. Ve evet, hiç kimse güzelliğini abartmamıştı. Annemin elini tutan ve ağlayan diğer kız aynı Maisil'e benziyordu. Fakat sadece ona değil, tanıdığım başka birine de benziyordu. Mage dedim. Annesi Maisil ile ikisi ikiz falanlarmış galiba, babam bahsetmişti. Mage'in annesini düşündüm. Belediye başkanı Andersen'in karısı. Hayatının yarısını korkunç bir ıstırap yüzünden yatağa mahkum, dünyadan uzak geçiren. Annemle aralarında böyle bir bağlantı olduğunu daha önce nasıl fark edemediğimi merak ediyordum. Mage'in o kar fırtınasına rağmen Gale'e ağrı kesici getirmeye gelişi, alaycı kuş iğnem. Ve artık Mage'in teyzesi Maisil Danner'a arenada hayatını kaybetmiş bir haraca ait olduğunu öğrendiğim için iğnenin gözümdeki yeri bir anda değişiverdi. Ve son olarak Hamish'in adı okundu. Onu görmek, annemi görmekten daha büyük bir şok etkisi yarattı. Genç, güçlü. İtiraf etmesi güç ama çok hoş adammış. Saçları koyu renk ve dalgalı, gri dikiş gözleri parlak, hatta tehlikeli. Ah Pita, Maisil'i o öldürmemiştir değil mi diye haykırdım. Neden bilemiyorum ama düşüncesi bile dayanılmaz geliyordu. 48 yarışmacı varken mi? Bence çok düşük ihtimal dedi Pita. 12. mıntıka çocuklarının korkunç maden işçisi kostümleriyle boy gösterdikleri resmi geçit ve mülakatlar hızla akıp gitti. Hiç kimseye odaklanacak vaktimiz olmadı. Fakat Galip Hamish olduğu için mavi takım elbisesi içinde şimdiki haline çok benzeyen Caesar Flickerman'la sadece koyu yeşil saçları, göz kapakları ve dudakları farklı aralarında geçen konuşmanın tamamını seyredebildik. Caesar söyle bakalım Hamish, oyunlarda %100 daha fazla yarışmacı olması konusunda neler hissediyorsun diye sordu. Hamish omuz silkti. Benim için pek bir şey fark etmiyor. Hepsi her zamanki gibi %100 aptallar. Bu yüzden şansımın 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğunu düşünüyorum. Kalabalıktan kahkahalar yükseldi. Hamish onlara yarım bir gülümseme gönderdi. Küçümseyici, küstah, kayıtsız. Bunun için çok fazla zorlanması gerekmemiş değil mi? Dedim. 19. ayrımın sonu. Sayfa 208. Devamı 20. ayrımda.